Yuhanna 6. bölüme geldik. Şimdi müjde kitaplarının 4'ünde de anlatılan bir mucizeye, 5000 kişinin mucizevi bir şekilde doyurulduğu bir olaya gelmiş bulunuyoruz. İncil'in Yuhanna kesiminde bu mucize, İsa'nın yaşam ekmeği üzerindeki konuşmasından hemen önce kaydedilmiştir. Yuhanna İsa'nın mucizelerinden sadece bir kısmını kaydetmiş ve mucizelere alamet ya da belirti adını vermiştir. Çünkü belirtiler belirli bir amaç için verilirler. Hatırlarsanız Yuhanna şöyle demişti. İsa öğrencilerinin yanında daha birçok belirti gösterdi. Onlar, bu kitapta yazılı değildir ama İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman edip onun adıyla yaşama sahip olasınız diye bunlar yazılmıştır. Bunlar çok önemli ayetlerdir. Tüm Yuhanna müjdesinin kilit noktasını oluşturduklarını söyleyebiliriz. Burada İsa Mesih'i 5000 kişilik büyük bir kalabalığı mucizevi bir şekilde doyururken görüyoruz. Bu olaydan hemen sonra da İsa'nın Tanrı'nın gerçek ekmeği olduğu konulu büyük konuşmasıyla karşı karşıya geleceğiz. Bu olaylardan sonra İsa Tabirye diye tanınan Galile Denizi'nin karşı yakasına gitti diyor Yuhanna 6. bölümün 1. ayetinde. Bu olaylardan sonra derken Yuhanna hangi olaylardan söz ediyordu? Tabii ki 5. bölümde kaydedilen olaylardan sonra. İsa Yeruşalim'den ayrılmış ve büyük bir olasılıkla da Şeria Nehri'nin doğu yakasına gelmişti. Şimdi ise Galile Gölü'nün karşı yakasına geçerek kuzeye çıkmıştı. Bu olay 5. bölümde anlatılan olayların üzerinden yaklaşık 6 ay sonra gerçekleşmiştir. İsa'nın çarmıha gerilişinden yaklaşık tam 1 yıl önce olduğunu söyleyebiliriz. Tarihlerin belirlenmesi nasıl oluyordu diyeceksiniz. Bunu Yuhanna'nın Yahudi bayramlarından söz etmesinden anlıyor ve biliyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi Yuhanna yazdığı İncil'i belirli bir takvim ve coğrafyaya yerleştirmiştir. Göklerin yüceliğini bırakıp aramızda yaşayan kişi, beden alıp dünyamıza gelen tanrısal söz, çadırını aramızda kuran yüce kişi, Galile Gölü'nün sahillerinde dolaşmış, Kana ve Nasıra'ya, Kapernaum, Betsaida, Yeruşalim ve Dekapolis'e gitmiştir. Evet, bu şeylerden sonra İsa Galile Gölü'ne gitmişti. Yuhanna şöyle yazıyor, Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. Belli ki bu dönemde İsa Galile'ye geri dönmüştü. Çünkü 5. bölümde Yeruşalim'deydi ve koyun kapısından içeriye girmişti. Burada 5. bölüm ile 6. bölüm arasında bir zaman boşluğunun var olduğunu görüyoruz. 2. ayette büyük bir topluluk onu izliyordu diyor. Çünkü hastalar üzerinde gösterdiği belirtileri görmüşlerdi. Evet, İsa'nın yaptığı mucizeleri gören büyük bir kalabalık İsa'nın peşine takılmıştı. Ama bu insanların çok büyük bir bölümü İsa'ya kurtaran bir imanla iman etmemişler. Sadece ona yakınlık duymuşlar ve meraklarını gidermek istemişlerdi. Bir de İsa onlara şifa verebilirdi. Sağlıklarına kavuşmak için hazır bir şifa kaynağı varken bu fırsatı kaçırmak istemiyorlardı. Değerli dostum, değerli kardeşim, İsa'nın hizmeti fiziksel bedenlerimizi sağlığa kavuşturmak değildi. O yüreklerimizin efendisi olmak istemektedir. Yuhanna'nın insan hakkında kimsenin İsa'ya bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden, insanın yüreğinden geçenleri biliyordu demesinin nedeni buydu. İsa, Yeruşalim'deki insanlara güvenmemişti. Şimdi de etrafında biriken bu topluluğa güvenmiyordu. Çünkü bu insanlar sadece İsa'nın yapacağı mucizeleri seyretmek ve meraklarını gidermek istiyorlardı. İsa dağ yamacına çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu diyor 3. ayette. İsrail'i ziyaret eden turistlere gösterdikleri bu dağa dağ demek yanlış olur. Çünkü İsrail'de dağ diye nitelendirilebilecek yüksek tepeler çok azdır. En yüksek tepesi yaklaşık 1000 metre civarındadır. Tepeler ise oldukça kurak ve kıraçtır. İsa'nın 5000 kişiyi doyurmuş olduğuna inanılan yer pek de öyle yüksek bir yere hiç benzemese de bu yer o yer olabilir. Burası Kapernaum yakınlarında bulunan bir tepedir. İsa öğrencileriyle beraber dağa çıkmış ve orada öğrencileriyle oturmuştu. Fısıh bayramını az kalmıştı. İsa gözlerini kaldırdığında büyük bir topluluğun kendisine doğru geldiğini gördü. Filipos'a bunların yemesi için nereden ekmek alalım diye sordu. 5. ayet. Filipos 12'lerin en sessiz olanıydı. Hiçbir zaman çok konuşmadı. Ama Rab İsa onu bu kez ortaya sürerek konuşmasına fırsat tanıyordu. 8. ayetten de anlaşılabileceği gibi Filipos'la Andreas çok iyi anlaşıyorlardı. Her ikisi de aktif kişiliğe sahiplerdi ama çok konuşmuyorlardı. İncil'de bu ikisinin konuşmalarını hemen hemen hiç duymazsınız. Ama unutmayalım ki Simon Petrus'u Rab İsa ile tanıştıran kişi Andreas'tı. Ve yine Grekler İsa ile konuşmak için geldiklerinde ilkin Filipos ve Andreas'a konuşmuşlardı. Bu olayda da Filipos ile Andreas'ı bir arada görmekteyiz. Rabbimiz Filipos'a sorduğu sorusunda bir tür öğüt mü arıyordu acaba? Hayır. İsa hiçbir zaman kimsenin aklına ihtiyaç duymamıştır. Peki o zaman Filipos'a bu soruyu hangi amaçla sormuştu? 6. ayette şöyle diyor. Bu sözü onu denemek için söylemişti. Çünkü kendisi ne yapacağını biliyordu. İsa Filipos'u burada sınıyordu. Filipos karşısında biriken topluluğa 5000 erkeğin bunun yanı sıra kadın ve çocuklarla beraber yaklaşık 10-15 bin kişinin oluşturduğu bu büyük topluluğa bakıyordu. Bu o günün İsrail'inde oldukça kalabalık bir insan topluluğu sayılırdı. Filipos bu kalabalığın yaklaştığını görünce bir mucizenin yaşayacağını aklının ucundan dahi geçirmiyordu. Filipos yanıtladı. Her birinin ağzına bir lokma yiyecek koyabilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez. Yuhanna 6 ayet 7. Filipos 200 dinarlık bir tutarın için söylemişti. Sanımca bu dönemde öğrencilerin kasasında toplam olarak tam 200 dinar bulunuyordu. Belki Yahuda İskariot o sabah öğrencilere kasayla ilgili bir rapor vermişti ve o gün toplam olarak kasalarında 200 dinar bulunuyordu. Filipos önce karşısında biriken kalabalığa baktı. Sonra torbalarındaki paranın miktarını düşündü ama tüm paralarını harcayıp bu insanlar için yiyecek satın alsalar dahi bu onlara yetmeyecekti. O dönemde Roma para birimi dinar adıyla biliniyordu ve bir dinar sıradan bir işçinin bir günlük ücretiydi. İncil'in diğer müjde kayıtları öğrencilerin İsa'ya önerilerde bulunduklarını söylerler. Öğrenciler İsa'ya akıl vermeye başlamışlardı. Kalabalığı niçin evlerine göndermiyorsun diye soruyorlardı. Rab onlara şöyle yanıt verdi. Onları evlerine göndermeyeceğiz. Burada yanımızda oturtacağız ve karınlarını doyuracağız. Başta İsa'ya akıl vermeye kalkışan öğrenciler bir anda kendilerini hizmet eden kimseler durumunda buluverdiler. Aslında her zaman böyle olmalıydılar. Sırası gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum değerli dostum. İnanlı topluluklarında birçok adamlar belirli bir yerde olmak, topluluğun yönetiminde söz sahibi olmak istiyorlar. Topluluğun çobanına ne yapması gerektiğini söylemeyi çok seviyorlar. Sanki çobanın kendisi bu şeyleri hiç bilmiyormuş. Çobana ruhsal öğüt vermek şöyle dursun. Bu adamların büyük bir çoğunluğunun İncil'in gerçeklerinden haberleri bile yoktur. Çobana akıl verip öğütçülük yapmaya kalkışacaklarına yapılacak olanları yapsalar birçok iş çoktan yapılmış olurdu. Bu insanların görevi Rab'be tanıklık etmek olmalı. Ekmeği ve balığı diğer aç insanlara ulaştırmak olmalıdır. Ama onlar ne yapıyorlar? Kendilerinin yapması gereken şeyleri çobanın yapmasını söylüyorlar. Böylece burada Rab İsa Mesih Filopos'u konuşturuyor. Ama Filopos yeterince ekmek alabilecek kadar paraları olmadığını söylüyordu. Filopos'la Andreas yan yana gelince Andreas yanıt vererek şöyle dedi. Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var dedi. Ama bu koca topluluk için bu nedir ki? Yuhanna 6 ayet 9. Andreas kalabalığın arasında dolaşıp kimin yiyecek bir şeyleri olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Bu tür taramalar önemlidir sanımca ama çoğu zaman yararlı değildirler. Filipus'la Andreas'ı her ikisini de birlikte görebiliyoruz. Biri yeterince paraları olmadığını, bu nedenle herkese yetecek kadar ekmek satın alamayacaklarını söylüyordu. Diğeri ise Andreas, tüm önce kalabalığın arasında sadece ve sadece 5 parça ekmekle 2 parça balık bulabilmişti. Ve unutmayın ki çocuğun cebindeki bu 5 parça ekmek büyük somun ekmekler değil, küçük ekmekçik tipinde, belki simitten daha küçük bohça tipi ekmeklerdi. Andreas bula bula kalabalığın içinde sadece bunları bulabilmişti. 5 parça sandviç ekmeği ve 2 parça küçük balık. Çaresiz bir durum gibi görünüyordu değil mi? Bu kadarcık şey, bu kadar çok insan için neye yarayacaktı ki? İsa, topluluğu yere oturtun dedi. Sık bir çayırlıktaydılar. Böylece sayısı yaklaşık 5000'ü bulan erkek yere oturdu diyor 10. ayette. Burada dikkatinizi 5000 adamın bulunduğu gerçeğine çekmek istiyorum. Eğer her adamın yanında bir kadın ve bir de çocuk var olduğunu düşünecek olursak, orada toplananların sayısı yaklaşık 10.000 ya da 15.000 kişiyi buluyor olmalıydı. Ve işte Rabbise bu sayıda bir kalabalığı doyuracaktı. Burada kayda değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer bu kadar kalabalık bir topluluğu doyuracak zorunda olsaydınız, bu sizin için çok büyük bir sorumluluk olurdu. Bütün sermayenizi ortaya koysanız ne kadar tutar? 200 dinar. Bir de 5 parça ekmekle 2 balığınız var. Bu kadar sermaye ile 15.000 kişiyi doyurabilmek mümkün müdür? Kesinlikle mümkün değildir. Günümüzde normal bir işçinin gündelik ücreti kaç liradır acaba? Örneğin ülkemizde 10-15, 20 belki 50-60 yeni Türk lirası olabilir. İsa'nın öğrencilerinin kasasında 200 dinar bulunuyordu. Bu 200 günlük ücret demekti. Yani 2000 yeni Türk lirası. 2000 lirayla 15.000 kişiyi doyurabilmek mümkün müdür? Hayır. Belki her birine ölmeyecek kadar birer parça ekmek vermeye yeter ama bir öğle yemeği için yetmez. Ne yapmak gerekir? Hiçbir şey. Oturup bir mucize olsun diye dua etmekten başka çareniz yoktur. Nitekim aynen böyle oldu. İsa oradaydı ve onun olduğu yerde imkansızlıklar bir anda ortadan kalkabilir. Çünkü insanların asla yapamayacakları şeyleri İsa bir anda yapabilir. Size şunu söyleyeyim değerli kardeşim. Eğer 5 parça ekmekle 2 parça balığınız ve bir de İsa'nız varsa o zaman seyredin bakın o neler yapacak. Ama İsa'ya sahip değilseniz, ona iman etmiyorsanız bu durumda hiçbir şey yapamazsınız. Başka bir şey daha. Bunları İsa'ya vermeniz gerekir. İsa'nın eline vermeniz gerekir. İşte o zaman İsa ne yapar görün. Evet, onunla her şey yapabilirsiniz. İsa öğrencilerine insanları yere oturtmalarını söyledi ve bütün insanlar yere oturdular. Markos bu insanların gruplar halinde oturduklarını söyler. Belki aynı yöreden gelenler gruplar halinde oturmuşlardı. Rabbimizin söylediği sözleri büyük bir dikkatle yerine getirdiler. İnsanları küme küme çimenlere oturttular ve beklemeye başlattılar. Acaba ne olacaktı? Rab İsa oradaydıysa belli ki çok güzel bir şey olacaktır. Değerli dostum, Rabbin olduğu yerde bereket vardır. Rabbin olduğu yerde barış vardır. Rabbin olduğu yerde esenlik vardır, huzur vardır ve Rabbin olduğu yerde zafer vardır. Bunun üzerine İsa ekmekleri aldı. Teşekkür sunduktan sonra oturanlara dağıttı. Bunun gibi balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes iyice doyduktan sonra İsa öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın dedi. Hiçbir şey atılmasın. Onlar da topladılar. 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 küfe doldurdular. Yuhanna 6, 11-13 ayetler arası. Bazı eleştirmenler İsa'nın öğrencileri güya bütün bu ekmek ve balıkları daha önceden toplayıp bir mağaraya yerleştirmişler diyor. Rab İsa Mesih de mağaranın girişinde durarken öğrenciler bu yiyecek sepetlerini İsa'nın kolları arasından geçirerek insanlara dağıtmışlar. Okus pokus, abraka dabraka der gibi o kadar insanı kandırmışlar. Bir insanda iman olmadı mı, eleştiri gözüyle baktı mı, işte bakın insanları nereye kadar götürebilir. Bu tür bir açıklamanın yanlış olan yönü böyle bir şeyin asla olamayacağıdır. Bence bunun İncil'de yazıldığı gibi bir mucize olduğuna inanmak, böyle bir açıklamaya inanmaktan çok daha kolay, çok daha mantıklıdır. Her şeyden önce bu bölgede bu kadar çok insana yetecek kadar ekmeği pişirecek fırınları nereden bulabilmişlerdi? Hem sonra sırf bu olay için o zaman içerisinde bu kadar çok balığı nereden bulup sağlayacaklardı? Görüyorsunuz değil mi? İmansızlık insanı kör eder. Bu sıralarda Petrus ile Andreas'ın balık tutmaya gittikleriyle ilgili hiçbir kayda rastlamıyoruz. Böyle bir açıklama sizin de açıkça göreceğiniz gibi bütünüyle saçma ve inandırıcılıktan uzaktır. Burada böyle bir mucize yaşandığı yazılanlardan zaten açıkça anlaşılıyor. İnsan mucizeye inanmak istemeyince nasıl alakasız açıklamalar yapmaya çalışıyor görüyorsunuz. Ama bakın burada insanların hepsine yetecek alandan çok daha fazla bir yiyecek artmıştı. Tam 12 küfe dolusu ekmek ve balık. Hiçbirine de el sürülmemişti. Bence o günlerde İsrail'de insanlar karınlarını yeterince doyuramıyorlardı bile. Belki de o gün birçok kişi hayatlarında bu kadar çok bir yiyeceği ilk defa yemiş ve karınlarını tıka basa doyurmuşlardı. Rab ise bir şey yaparsa değerli dostum, işte böylesine güzel ve tam yapar. Böylesine harika bir şey yapar. Tüm ihtiyaçları fazlasıyla karşılar. İsa'nın gerçekleştirdiği bu belirtiyi görenler gerçekten dünyaya gelmesi beklenen peygamber budur dediler. İsa da onların gelip kendisini kral yapmak için zorla götüreceklerini bildiğinden yalnız başına yeniden dağa çekildi diyor Yuhanna 6. bölüm 14 ve 15. ayetlerde. Bu insanlar İsa'nın ardınca niçin gidiyorlardı? Bir mucize yaptığı için mi? Evet, İsa mucizeler yaptığı için mi onun arkasından gidiyorlardı? İsa'yı sırf mucizeler yapıyor diye izlemek hiç kimseye hiçbir zaman hiçbir yarar getirmemiştir. Kuru kalabalık İsa'nın da hiç sevmediği bir şeydi. Bu işe yaramaz. Kalabalıktan kurtulmak için sanımca İsa Mesih bir ikinci mucize daha yapmayı düşünmüş olabilir, kim bilir. Ama mucizeyle olmasa da yine onların arasından ayrılarak yalnız başına kalabileceği sessiz bir yere çekildi. Çünkü bu insanlar İsa'yı bir kral yapmak istiyorlardı. O zaten kral değil midir diye soranlar olabilir. Evet, İsa bir kral olarak doğmuştu. Ama o krallığına bu şekilde başlamayacaktı. Onun krallığı çok daha değişik ve farklı boyutlarda olacaktır. Akşam olunca İsa'nın öğrencileri aşağıya denize indiler. Bir tekneye binip karşı kıyıdaki Kafernahum'a doğru yol almaya başladılar. Karanlık basmıştı. İsa daha yanlarına gelmemişti. Deniz esen güçlü rüzgarın etkisiyle kabarıyordu. Bu durumda yaklaşık 3-4 mil kürek çektikten sonra İsa'nın deniz üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını gördüler. Korkuya kapıldılar. İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. Tekne hemen gidecekleri kıyıya ulaştı. Yuhanna 6. bölüm 16-21 ayetler arası. İncil'den Yuhanna dışındaki Matte ve Markos'un kayıtlarında İsa'nın öğrencileri gölün karşı yakasına geçmeler için aceleyle bir kayığa bindirdiği, kendisinin de dua etmek amacıyla dağa çıktığı yazılıdır. Galile gölünü çevreleyen bu dağlar yaklaşık 800-900 metre yükseklikte bulunduğundan, bu dağların tepelerinden kopan bir fırtına bir anda gölün bulunduğu alanı kaplar ve orada gerçekten de çok güçlü bir fırtınaya yol açardı. İsa'nın öğrencileri gölün karşı yakasındaki Kapernaum'a doğru epey ilerlemişler. Yarı yolu kat etmişlerdi ki gölün ortasında suyun üzerinde bir adamın yürüdüğünü gördüler. Hepsi çok korkmuştu. Adamın İsa olduğunu ilk başta anlayamamışlardı. Yine değerli dostum, bazı eleştirmenlere göre kayık karaya yanaşmış bir durumdaymış, İsa ise karada yürüyormuş. Ama öğrenciler yanılgıya düşerek İsa'nın suyun üzerinde yürüdüğünü zannetmişler. Görüyorsunuz değil mi değerli dostum? Bir insan inanmak istemezse onu zorla inandıramazsınız. Unutmayın ki Yuhanna'nın kendisi bir balıkçıydı ve Galile gölünü çok iyi tanıyordu. Yapmış olduğu tanımlamaya göre kayık gölün ortasındaydı. Yuhanna kayığın gölün ortasında olduğunu açıkça söylerken kayığın karaya yanaşmış olduğunu nereden uyduruyor bu türden eleştirmenler? Evet, öğrenciler gölün ortasında kayıkla ilerlerken İsa birden karşılarında suyun üzerinde görünüvermişti. Fırtınanın üzerinden çıkıp gelmişti adeta. Bugün de İsa Mesih kendisine ait olan insanlara bu aynı yolla gelmektedir. Üzüntü, acı ve sıkıntı dönemlerinde kendisini bize daha çok belli etmektedir. İsa'nın gecenin karanlığını, dalgaların çıkmasını niçin beklediğini tam olarak bilmiyorum ama belki de biz onu sadece böyle bir zamanda dinleyebiliriz. Hayatın çeşitli cilveleri, sorunları ve dalgalar küçük botumuza çarpmaya başlayınca yüreğimiz Rabbi dinlemeye hazır bir duruma geliyor. Yoksa her şey yolunda gittiği zamanlarda pek öyle durup Rabbi dinlemiyoruz. O anda kayık gitmekte oldukları karaya vardı. Belki bu da başka bir mucizeydi. Belki de Yuhanna burada ortalık sakinleştiği için rahatlıkla yol aldıklarını ve fazla gecikmeden hızlı bir şekilde karaya ulaşabildiklerini söylüyor olmalıydı. Belki de İsa da kayıkta onlarla olduğundan karşıya varmaları onlara hiç de öyle uzun bir zaman görünmemişti. Bu da onların İsa'ya olan sevgisinden kaynaklanmış olmalıydı. Çünkü insan sevdiği kimsenin yanındayken zamanın nasıl geçtiği hiç anlaşılmaz. Bir bakmıştınız ki akşam olmuş, bir bakmıştınız ki sabah olmuş. Bu kalabalık insan topluluğunu şimdi İsa'yı ararken hayal kırıklığına uğramış olarak görüyoruz. Hem İsa'nın hem de öğrencilerinin gitmiş olduklarını fark edince onları bulabilmek için Kapernaum'a doğru yola koyulmuşlardı. Ertesi gün denizin öbür kıyısında duran topluluk orada İsa'nın öğrencilerinin bindiği tek bir kayıktan başka kayık bulunmadığını gördü. İsa'nın öğrencileriyle birlikte o tekneye binmediğini, öğrencilerin yalnız gittiğini anladılar. Öte yandan Taberya'dan gelen kayıklar Rab teşekkür sunduktan sonra topluluğun yemek yediği yerin yakınına varmıştı. Topluluk ne İsa'nın ne de öğrencilerin orada olmadığını görünce kayıklara binip İsa'yı aramak için Kapernaum'a gitti diyor Yuhanna 6. bölüm 22-24 ayetler arasında. Belli ki bu adamlar Kapernaum'a gölün güneyinden gelmişlerdi. Çünkü İsa onları orada güneydelerken doyurmuştu. Sonra kayıklara binmişler ve gölün karşı yakasına geçerek Kapernaum'a gelmişlerdi. Yuhanna İsa için Rab unvanını ilk kez burada kullanarak şöyle demektedir. Taberiye'den gelen kayıklar Rab'be teşekkür sunduktan sonra topluluğun yemek yediği yerin yakınına varmıştı. İncil'den Yuhanna kesimi İsa'dan genellikle İsa olarak söz etmesinin İsa'nın beden almış Tanrı sözü olması nedeniyle olduğunu görmüştük. Tanrısal söz beden olup aramızda yaşadı. Kimdi bu tanrısal söz? Bu İsa Mesih. Onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O'dur. Bu kalabalık insan topluluğu İsa'nın nasıl olup da böylesine birden uzaklaşıverdiğini merak ediyor, bunu öğrenmek istiyordu. İsa'yı denizin karşı kıyısında bulunca Rabbi dediler, buraya ne zaman geldin? İsa, size önemle belirtiyorum, beni belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyerek doyduğunuz için arıyorsunuz diye yanıtladı. Yuhanna 6, 25 ve 26. ayetler. İsa onların sorusunu gerçekten doğrudan cevaplandırmıyordu. Kendisini aramalarının gerisinde yatan niyetlerini çok iyi biliyordu. İsa'nın burada ekmekler diye kullandığı sözcük aslında işkembeyi doldurmaya yarayan ot, saman türünden bir yiyecektir. İsa onlara sizin tek isteğiniz işkembelerinizi doldurmaktır. Başka bir şey düşünmüyorsunuz diyordu. Gelip geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Bunu size insan oğlu verecektir. Baba Tanrı ona mührünü basmıştır diyor Yuhanna 6:27'de. Bu sözleri isterseniz başka sözlerle biraz daha açayım. Yok olup giden yiyecek için çabalamayın. Tam tersine sonsuz yaşam süresince devamlı olarak kalacak olan yiyecek için çabalayın. İşte bu yiyeceği size insanoğlu verecektir. Çünkü Baba Tanrı onu bu alanda onaylamıştır.